Hatıralar. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM'in İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Bir haftalık bir aradan sonra yeni bir Hatıralar programında sizlerle beraberiz. Bu haftada maziye şahitlik etmiş olan kimselerin hatıralarından bir nebze sizlere nakletmek istiyoruz. Ancak programa geçmeden evvel her zaman olduğu gibi radyo çalışanları ve bu programa emeği geçenler adına hepinize sevgiler ve saygılar sunarak programımızı açıyorum. Dinleyiciler, vaktiyle Sultan II. Abdülhamit devrinde çok meşhur bir mülkiye adamı, bir idare adamı, bir vali vardı. Hacı İzzet Paşa. Hacı İzzet Paşa Erzincanlıdır. Erzincan'ın Kemah kazasının Urfat köyünden. İyi bir tahsil, terbiye görmüş. Babası da paşalardan, Hacı Osman Paşa'nın oğlu. Efendim gerek babasının yanında gerek tahsiliyle devlet işlerinde geniş bir bilgi ve tecrübe sahibi olmuş bir kimseydi. Ahmet Vefik Paşa'ya benziyor. Onun bir benzeri. Kalender. Dünyayı umursamaz, kimseden korkmaz, biraz başına buyruk birisi. Çok dürüst ve namuslu olduğu için hiç kimseden pervası yoktu. Hiç evlenmemişti. Ömrünü hemen hemen daima yalnız başına geçirmişti. Uzaktan yakından akrabası da kalmadığı için konağının işlerini hizmetkarları görürdü. Pek çok mühim illerin valiliklerinde bulunduğu halde efendim üstüne başına giyimine kuşamına pek fazla itina etmezdi. Ancak çok büyük bir serveti vardı. Çok kimse bu parayı ve malı yemeyip içmeyip biriktirdiğini, dolayısıyla cimriliğinden ileri geldiğini öne sürerlerdi. Halbuki Hacı İzzet Paşa'nın bu serveti giyimine kuşamına şatafata iltifat etmeyişi kalenderliğindendi. Derviş meşref bir adam oluşundandı. O zamanlar valinin eline çok mühim miktarda para geçerdi. İzzet Paşa'da mütevazi bir hayatı var. Tasarruflu ve iktisatlı yaşamıştır. Cömertliği dillere destandır. Yani şaşılacak, insanları cimri dedirtecek halleri vardır. Mesela meyve kuruttuğunu çok görenler olmuştur. Meyve kurutarak efendim kışın yediğini çok görenler olmuştur. Buna rağmen gelen giden misafirlerine cömertliği de dillere destandır. Şimdi bundan dolayı, bu muammadan dolayı Hacı İzzet Paşa'nın simya ilminde mahir olduğu dedikodusu yayılmıştı. Simya malum bakırı belli ameliyelere tabi tutarak ondan altın elde etmek demektir. Hacı İzzet Paşa da simya biliyordu, ondan bu servetin sahibi oldu diye rivayet çıkmıştı. Neyse, gel zaman git zaman Hacı İzzet Paşa öldü. Daha doğrusu hiç de varisi yoktu. Daha önce evlenmiş, hanımı vefat etmiş. Arkasından biricik oğlu Hürrem Paşa, o da paşa olmuş fakat genç yaşta vefat etmiş. Ve ondan sonra bir daha hiç evlenmemişti Hacı İzzet Paşa. Dolayısıyla çoluk çocuğu olmadığı gibi kardeşi ve yakın varisi de yoktu. Bunun üzerine bütün servetini zamanın padişahı Sultan Abdülhamit'e vasiyet etti. Bunun sebebini soranlara da ben bu serveti Sultan Abdülhamit'e bırakmakla, padişaha bırakmakla her şeyden önce milletime büyük bir iyilik yaptığımı düşünüyorum. Çünkü padişahın serveti millet içindir. Padişaha bırakılan para millete bırakılmış para demektir. Malum Sultan Abdülhamit'in nafa, bayındırlık ve marif hizmetlerine çok para sarf ettiği, çok hayır eserleri, hayır hasenat eserleri yaptığı malumdur. Hacı İzzet Paşa da servetini padişaha bırakmakla dolayısıyla millete büyük bir iyilik yapmış oluyordu. Efendim, Hacı İzzet Paşa'nın çok kullandığı bir kelime vardı. Teresler. Kızdığı zaman veya keyiflendiği zaman, iltifat edeceği zaman veya hakaret edeceği zaman mutlaka teres kelimesini kullanırdı. Adeta diline pelesenk ettiği sözlerdendi bu. Son vazifesi olan Edirne valiliğine giderken İstanbul'a uğramış ve bir müddet kalmıştı. Sultan Abdülhamit bu arada kendisini saraya çağırmış, yemeği alıkoymuştu. Yemekten sonra sohbet ederlerken padişah kendisine, "Kuzum İzzet Paşa, sizin teres lafını çok kullandığınızı söylüyorlar. Bu alışkanlık, bu itiyat nereden geliyor?" diye sordu. Hacı İzzet Paşa da buna şöyle cevap verdi. "İnanmayınız padişahım, benim teres sözünü çok kullandığımı size ulaştıran hangi teres ise yalan söylemiştir." dedi. Efendim, Erzincanlı Hacı İzzet Paşa Edirne valisiyken bir cuma günü daha başkaları meyanında Ermeni markasası yani temsilcisi Mesrub Efendi de ziyaretine geliyor Paşa Hazretlerinin. Dedik ya, paşa fazla kıyafetine ehemmiyet vermiyor. Pantolonunun o ön düğmeleri ya dalgınlıkla yahut kopmuş düğmelerini yerine başkaları dikilmeden ve esvabına da kimsenin eli değmesine müsaade etmediği için vali paşa açık kalmış. Öyle huyları vardı. Yani hem kıyafetine emniyet vermez, fakat öyle olur olmaz zamanlarda başkalarının el değmesine de izin vermezdi. Düğmeler açık. Şimdi diğer ziyaretçiler gibi Mesrub Efendi de paşanın pantolonunun düğmelerin açık olduğunu fark ediyor. Şimdi tedirgin oluyor. Yani o tarafa baksa bir türlü, başını başka tarafa çeviriyor. Ne tarafa bakacağını bilemiyor. Arada gözü oraya ilişiyor. Mahcup oluyor. Ne yapacağını şaşamıyor, şaşırıyor ve en sonra efendim dayanamıyor ve Paşa Hazretlerinin pantolonunun efendim açık olduğunu göz işaretiyle işaret etmeye çalışıyor görevlilere. Fakat bu arada İzzet Paşa değil de orada bulunanlar bunu görüyorlar. Hepsi birden paşanın pantolonuna, açık düğmelerine bakmaya başlıyorlar. Bunun üzerine Hacı İzzet Paşa da vaziyeti fark ediyor ve gülüyor. "Ya," diyor, "açık mı kalmış?" diyor. Ondan sonra da dost başa, düşman ayağa bakar. Marhası Efendi ortasını buldu. Dost değilse de düşman olmadığını böylece anladık cevabını veriyor. Efendim, Hacı İzzet Paşa'nın Edirne valiliği zamanındaydı. İstanbul'dan çok acele ve çok lüzumlu gerekçesiyle arka arkaya iki kere mühim bir para istendi. Hacı İzzet Paşa bulup buluşturup istenilen parayı gönderdi. Aradan çok geçmeden yine aynı gerekçelerle bir üçüncü kere para istendi. Tabii bütün iyi niyetine, şuraya buraya başvurmasına rağmen vali bu üçüncü isteği yerine getiremedi. Çünkü vilayetin validatı mahdut. Dolayısıyla gönderemeyeceğini de kesin bir dille İstanbul'a yazdı. İlgili makam bu menfi cevabı alınca hükümete şikayet etti. Bunun üzerine hükümetteki görevliler İzzet Paşa'ya baskı yapıp da istenilen parayı mutlaka koparmak maksadıyla yaverlerden birisini hususi olarak Edirne'ye yolladılar. Yaver Edirne'ye vardı, doğru vilayet konağına gitti. Vali Paşa'nın huzuruna çıktı. Paranın en kısa zamanda mutlaka gönderilmesini bildirmek üzere emir aldığını biraz da böyle abes bir çehreyle ona söyledi. Hacı İzzet Paşa böyle jestlerden, telaşlanacak adamlardan değil, feleğin çemberinden geçmiş. Yaveri karşısına oturttu. "Hah," şöyle dedi. "Gel karşıma otur bakayım yaver evladım," dedi. Söze başladı. "Ben sana bir hikaye anlatayım," dedi. "Sen de dikkatle dinle," dedi. "Benim rahmetli babam biraz astığı astık, kestiği kestik kişilerden biriymiş. Girit adasında valiyken bir gün başka bir yerde bulunan adamlarından birine bir emir göndermiş. Bana öylesine bir at bulup yolla ki şimdiye kadar bilinen at renklerinden bambaşka bir renkte olsun. Yoksa sana yapacağımı bilirim," demiş. Emir alan adamcağız şaşkın perişan günlerce düşünmüş. Sonunda şöyle bir çareye müracaat etmiş ve hemen babama cevabını yollamış. "Efendimiz, emrettiğiniz tipte bir at buldum. Ancak sahibi bu atı satmak için bir şart ileri sürüyor ve diyor ki, bu atı benden satın almak için satın alacak kimse haftanın bilinen günlerinden hiçbirinde olmamak üzere başka bir günde gelmelidir. Yani pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi bu günlerde gelmeyecek. Başka bir günde gelecek. Yoksa atı satmam diyor. Vaziyet böyle olduğuna göre ne yapmam gerektiğine dair emirlerinizi beklerim diye bir cevap vermiş. Bu cevap üzerine babam da diyecek bir söz bulamamış. İster istemez adamına verdiği emri geri almış. Evet, Hacı İzzet Paşa'nın anlattığı hikaye bu. Hikaye bitince Hacı İzzet Paşa yaverin yüzüne biraz dik dik baktı. Ondan sonra da anladın mı yaver bey evladım dedi. Yaver şaşkın şaşkın paşayı süzdü. Sonra anladım efendim diyerek kendisini selamladı. Süklüm püklüm dışarı çıktı. Bunun üzerine Hacı İzzet Paşa keyifli keyifli bütün bu konuşmaları dinleyen yanındaki misafirlerine döndü. Tabii anladı Teres dedi. Anlamayıp da ne halt edecekti. Efendim Hacı İzzet Paşa doğduğu yer olan Erzincan'da bir cami yaptırıyordu. Bu cami 1939 depremine kadar Erzincan'da buğday pazarında duruyordu. Çok güzel taştan yapılmış iki minareli İstanbul üslubunda bir camiydi. Benzerini de Elaziz'de yaptırmıştı İzzet Paşa. Ancak Erzincan'daki cami deprem tesiriyle yıkıldı. Elaziz'dekini de sonradan Elaziz'ler yıkıp yerine yeni bir cami yaptılar. İşte bu Erzincan'daki camiyi yaptırırken Hacı İzzet Paşa bir gün caminin mezarlık çevresi tarafına yapılmakta olan duvarın yüksekliğini görüp incelemek istedi. İktisatlı birisi ya, bu duvarın fazla yüksek olmasını istemiyor. Dolayısıyla lüzumsuz para harcanmasını da istemiyor. Onun için oradaki ustaya duvarı öyle fazla yapmaya gerek yok dedi. Şöyle keçilerin, köpeklerin geçemeyecekleri kadar yükseltsen yeter dedi. Usta paşayı tanımıyor. Camiyi yaptıranın da olduğunu bilmiyor. Biraz da ters huyluymuş. Ekşi bir suratla dönüyor paşa hazretlerine. Benim keçilerle köpeklerle işim yok efendi. Git işine sen. Kaç arşın yükseklikte isterlerse ben o kadar yaparım diye sert bir cevap verdi. İzzet Paşa yanındaki arkadaşına dönüp fısıldadı. Beni bilip tanımadı ama iyi söyledi, Teres dedi. Sevgili dinleyiciler, Sultan II. Abdülhamit devrinde çeşitli valiliklerde bulunmuş olan Erzincan'ın Hacizet Paşa'nın pek çok menkıbesi, pek çok hatırası var. Elaziz'de valiyken Hacizet Paşa bir cami yaptırmaya karar veriyor. Zaten Hacizet Paşa gittiği hemen her vilayette bir cami yaptırmıştır. O kadar cömert ve hayrı seven bir insan idi. Cami yapılmış, minareleri yapılırken birisi gelmiş Elaziz'de, paşanın da tanıdıklarından birisi, demiş ki Paşa Hazretleri ben bir rüya gördüm demiş. Hayırdır evladım demiş. Efendim demiş, bu caminin inşa bittiği gün siz vefat ediyorsunuz demiş. Şimdi Paşa Hazretleri bu rüyaya ne desin? Oturmuş, düşünmüş. Camiyi bitirse bittiği gün ölecek diye rüyada gördü. Bitirmese eksik kalacak. Ölmeyi de kim ister? Şöyle bir formül bulmuş Hacizet Paşa. Ustalara emir vermiş. Caminin minaresinin külahından bir tanesini tamamlamamışlar. Ve caminin bir minaresi külahsız. Ve böylece cami bitmediği için Hacizet Paşa'ya da bunun bir zararı olmamış. Böyle yapmışlar. Elazığ'daki Hacizet Paşa caminin bir külahı eksikti sevgili dinleyiciler. Paşa da vefat etmedi. Yıllarca yaşadı. Yıllarca yaşadıktan sonra vefat etti. Böylece rüyanın tabiri de zuhur etmemiş oldu. Hacizet Paşa çok yerde ayrı ev açmaz, vilayet konağının bir odasında yatardı sevgili dinleyiciler. Dedik ya, hanımı vefat etmiş, oğlu vefat etmiş, ailesinden de kimse yok. Ayrı bir konak açmayı zahit görür. Vilayet konağında kendisi için bir oda ayarlar. Akşam olduğu zaman yatağını yere serer, orada yatardı. Hatta yine garipliklerinden birisi olarak, eskiden entari ve külah giyerlerdi gece yatarken. Baş üşümesin diye, evler soğuk, mutlaka başa bir külah geçirirlerdi. Hacizet Paşa entarisini giydikten sonra külahını başına şöyle giyermiş, havaya atarmış. Ondan sonra başını altına tutarak külahı başına isabet ettirmeye çalışırmış. Böyle enteresan muzip halleri olduğunu yakınları nakletmektedir. Hacizet Paşa'nın şairliği de vardı sevgili dinleyiciler. Erzurum valisiyken 93 harbi sıraları, Ruslar Erzurum hududunda muharebeler olanca şiddetiyle sürüyor. O arada tabi Erzurum halkı kahramanca bir müdafaa gösteriyor ve Ruslar Erzurum'a giremiyorlar. Bunun üzerine Hacizet Paşa ordu komutanı Gazi Ahmet Muhtar Paşa ile beraber olduğu bir gün Paşa Hazretleri diyor. Ben diyor bir şiir yazdım, bir gazel yazdım. Hayırdır Paşa Hazretleri diyor Muhtar Paşa. Ordumuz galip geldiği zaman ihtifal, kutlama merasimi yapılacak ya, o merasimde okunmak üzere ben bir şiir yazdım diyor ve şiiri Ahmet Muhtar Paşa'ya okuyor. Ahmet Muhtar Paşa güleyim mi ağlayayım mı karar veremiyor. Daha harbin en şiddetli zamanları, Osmanlı ordusunun çoğu bozulmuş. Fakat Hacizet Paşa'nın metaneti, tevekkülü ve orduya olan itimadı tam olduğundan daha harbin en şiddetli zamanında böyle bir şiir yazıp, kutlama zafer şiiri yazıp hazırlanması da onun ne kadar enteresan bir şahsiyet olduğunu gösteriyor. Efendim Hacizet Paşa Edirne valiliğine tayin edilmişti. Bu sıralarda, Edirne valiliğine tayin edildiği sıralarda bir mecliste, ordu komutanının da hazır olduğu bir mecliste Hacizet Paşa'nın neden Edirne'ye vali olarak verildiği mevzu bahis oldu. İşte herkes bir fikir yürüttü. Hacizet Paşa da bu fikir yürütmelerden hoşlanmadı. Hükümetin tensibidir. Niye geldi diye bir valinin oraya niye geldiğini konuşmak bir kere zaten edebe mugayir. Fakat paşa hiçbir lafın altında kalmaz. Dedi ki her valiyi dedi dilini bildiği yere gönderiyorlar. Mesela Rumca bilenleri Yanya'ya gönderirler. Arnavutça bilenleri İşkodra'ya gönderirler. Bana da sordular, Çingenece bilirim dedim. Beni de buraya gönderdiler dedi. Herkes birbirinin yüzüne baktı tabii. Efendim Hacı İzzet Paşa Edirne valisiyken halk mümessili sıfatıyla bir heyet kendisine müracaat ediyor. Belediye azalarından şikayetleri olduğunu söylüyor. Paşa kendilerini dinledikten sonra diyor ki hatırıma bir fıkra geldi. Onu anlatayım da diyor, ondan sonra konuşalım diyor. Nasrettin Hoca merhum bir gün merkebini önüne katmış giderken hayvan rast geldiği gübreyi koklamaya, o da toplayıp heybeye doldurmaya başlamış. Akşamüstü de heybeyi eşeğin yemliğine boşaltmış. Hayvan tabii yemeyince niye yemiyorsun? Sen kokladın ben topladım demiş. E şimdi efendiler şikayet ettiğiniz belediye azalarını siz intihap ettiniz, siz seçtiniz, ben de tayin ettim. Şu halde ne istiyorsunuz dedi ve heyete kapının yolunu gösterdi. Efendim Hacı İzzet Paşa Edirne'de valiyken bir yerin, bir vakıf yerinin kime ait olacağı hususunda bir ihtilaf hasıl olmuştu. Tekkeye mi, medreseye mi? Şimdi tekke medrese yan yana, arada da bir yer var. Tekkeye mi ait, medreseye mi, bir niza. Bu iş büyüyor. Medresedeki hocalarla tekke dervişler arasındaki ihtilaf büyüyor. Ve bayağı bir sürtüşme hasıl ediyor. Bunun üzerine iş valiye intikal ediyor. Vali Hacı İzzet Paşa her ikisini de gayet güzel dinliyor. Dinledikten sonra bakın diyor. Ben diyor davanın faslına karışmam diyor. Kavgaya da vali sıfatıyla müsaade etmem diyor. Sizin bu davanız kıyamette fasl olunur, görülür diyor. Hocalara dönüyor. Siz kitaplarınızı hazırlarsınız. Dervişlere dönüyor. Siz de tesbihlerinizi hazırlarsınız. Huzur-u ilahide muhakeme ve mürafaa olursunuz. Biz de görüp haklıyı haksızı anlarız diyor. Bunun üzerine gerek medrese mensubu hocalar, gerek tekke mensubu dervişler hicap ediyorlar. Yani iki dini görevlinin bu şekilde bir dünyalık için nizaya düşmesinden dolayı utanıyorlar. Ve Vali Paşa'nın bu hikmetli sözü her ikisinin de barışmasına vesile oluyor. Efendim dedik ya Hacı İzzet Paşa iktisatlı bir adamdı. Tek başına zaten vilayet konağında değil de hususi konakta kaldığı zaman bir av köpeği varmış bunun, kaybolmuş. Kahyasını çağırmış Hacı İzzet Paşa, sormuş ya demiş bizim köpek acaba nereye kaçmış olabilir demiş. Av köpeğinin kaçtığı vaki değildir. Kahya efendi de tabii konakta bir öyle bir sönük hava var. Gelen yok, giden yok. Paşa çok zaman konakta kalmıyor, vilayet konağında kalıyor. Kendisi tek başına olduğu için ve perhiz olduğu için zaten doğru dürüst yemek pişmiyor. Kahya suratını asarak diyor ki, vallahi Paşa Hazretleri diyor, cehennemin dibine bile kaçmış olsa buradan daha iyi karnı doyar. Onun için hiç merak etmeyin diyor. Efendim Erzincanlı Hacı İzzet Paşa, Edirne'de, Erzincan'da, Elaziz'de, efendim Hakkari'de ve Sivas'ta valilikler yapmıştı. Sivas'ta valiyken ne zaman hükümet konağına gelse arzuhal için karşısına çıkan iş sahiplerini gördüğü zaman ne de çokmuş, ne de çokmuş derdi. Hani her zaman tekrar ettiği aldandı teres, aldandı teres lafı var ya, onun gibi yine diline pelesenk olmuş bir tabirdi bu. Ne de çokmuş, ne de çokmuş. Mesela iş gelse önüne, şey gelse ne de çokmuş derdi. Birisi merak etti, sebebini sordu. Paşa gülerek dedi ki, karşımda kalabalığı görünce Bekri Mustafa'nın fıkrası aklıma geldi. Malum Bekri Mustafa kışın gayet soğuk bir gününde tavuk pazarındaki Rum meyhanelerinin birinde kafayı iyice kızdırdıktan sonra kalkmış çarşıya gitmiş. Bütün esnaf soğuktan içeriye çekilmişler. Bekri Mustafa ortada kimseyi göremeyince avazı çıktığı kadar 3 kere bire teresler diye nara atmış. Bu acı ses üzerine dışarı fırlayan fırlayana. Sarhoş bunları görünce vay ne de çokmuş, ne de çokmuş demiş ve geçmiş. İşte ben de bu arzuhal sahiplerini, iş sahiplerini görünce Bekri Mustafa'nın bu sözü aklıma geldi demiş. Efendim, Erzincanlı Hacı İzzet Paşa maiyet memurlarından birinin azlini, sonra da taltifini mensup olduğu nezarete yazmış. Şimdi bir memur hakkında hem şikayet hem de sahabet ona taltifte bulunmak garip bir şey, böyle şey vaki değil. Acaba bu inhaların evvelkisine mi yoksa sonrakine mi itibar edileceği lazım geldiği hususunda nezare tekrar bir yazı yazıyor. Yani önce gönderdiğiniz memurun azline dair yazıya mı itibar edeceğiz yoksa taltifine dair yazıya mı? Bunun üzerine Hacı İzzet Paşa her ikisine de itibar edeceksiniz. Evvelki icabı hal ve maslahat, sonraki muktezai şanı vezarettir. Yani önceki halin icapları böyle icap ettiriyor. Yani bu adamın azledilmesi lazım. Sonraki de vezirliğin şanı gereğidir taltif edilmesi diyor. Ve bu şekilde hareket ediyorlar. Efendim, Zaptiye Alay Beyliği diye bir vazife ihdas olunmuştu. İşte o sıralarda Erzincanlı Hacı İzzet Paşa'nın vali bulunduğu vilayete de bir Zaptiye Alay Bey'i tayin edildi. Alay Bey'i valinin huzuruna çıktı, tayin emrini arz etti. Hacı İzzet Paşa'nın her şeyi tezif etmek, dalga geçmek mutadıydı. Emirnameyi okumaya başladı. Alay Bey'i tabirine gelince birkaç kere tekrar ederek Alay Bey'i, Alay Bey'i, ha anladım, Miralay'ın tersi dedi. Miralay, Alay Bey Miralay ile aynı rütbedir. Miralay zaten Alay Bey demektir, Mir Bey demektir. Yalnız Farsça terkip Miralay başa geliyor. Onun tersi. Aynı zamanda buradaki tersten maksat da malum hayvan pisliği manasına geliyor. Şimdi Alay Bey, Alay Bey, ha Miralay'ın tersi deyince Hacı İzzet Paşa, Alay Bey de dahil olmak üzere huzurda bulunanların hepsi gülmeye başladılar. Efendim dedi ki Hacı İzzet Paşa çok zengindi, muazzam bir serveti vardı. Rivayet o ki ele geçirdiği altınları sabunlu sularla güzelce yıkarmış, ondan sonra bezlere sararmış, sonra sandığa yerleştirirmiş. Vilayet memurlarından bir Serkis Efendi var, o da hoş sözler söylemekle maruf. Onun bulunduğu bir mecliste Hacı İzzet Paşa'nın bu altınlarından bahis açılıyor, servetinden bahis açılıyor. Malum insanların en meraklı olduğu şey başkalarının ayıplarıyla servetidir. Neyse, huzurda bulunanlardan birisi İzzet Paşa altınları mezara gömüyor diyor. Bunun üzerine Serkis Efendi diyor ki öyle ama diyor, paşa başkaları gibi değil, tam Müslümanca yapıyor. Altınları iptida gaslediyor, sonra kefenliyor, sonra da gömüyor diyor. Oradakiler bu söze gülmekten kendilerini alamıyorlar. Sevgili dinleyiciler, Sultan II. Abdülhamit devrinde pek çok mühim vilayette valilik vazifesi yapmış, nükteleriyle, hatıralarıyla meşhur Hacı İzzet Paşa, Edirne'de valiyken orada bir gözü ama bir ayağı da topal bir Rus konsolosu vardı. O zamanlar bütün Çarlık Rusya konsolosları devlet işlerine müdahale etmeyi bir iş bilirlerdi. Olur olmaz her şeye karıştırır, ortalığı birbirine katarlardı. Tabii bu Edirne'deki konsolos da böyle her şeye burnunu sokuyor, her şeye müdahale ediyor. Hacı İzzet Paşa'nın canı sıkılıyor. Kendisine başka bir şey yapamayacağı için konsolos bir ziyaret için veya bir iş için yanına geldiği zaman ayrılırken konsolos bey, seni çok severim, keşke bütün konsoloslar senin gibi olsa der ve bu surette onun körlük ve topallığıyla eğlenirdi. Hiç değilse bu kadar olsun, konsolosla dalga geçerek bir nebze de olsun intikam almaya çalışırdı. Efendim, Erzincanlı Hacı İzzet Paşa Sivas'ta valiyken vilayetlerde pamuk yetiştirilmesi hakkında Bağbali bütün vilayetlere bir tahrirat yazıyor. Ancak Bağbali katiplerinin işi memleketin iklimi düşünülmeden her vilayete tebliğ ediliyor ki Sivas'a da bir tebliğat geliyor veya yalnızca düşünmeden Sivas'a da gönderiyorlar. Orta Anadolu'dur, havası müsaittir diye ve bir miktar da pamuk tohumu gönderiyorlar. Efendim bilenler bilir, Sivas Türkiye'nin en soğuk memleketidir. Hatta Sivas'ın soğuğu tabir olmuştur. Bir yer soğuk olduğu zaman aman yarabbim Sivas'ın soğuğu gibi derler. Sibirya soğuğu halt etmiş derler. Sivas çok soğuk bir yerdir. Hal böyleyken Bağbali'den Sivas'a pamuk tohumu gönderiliyor. Pamuk ekin yetiştirin diye. Neyse aradan birkaç ay geçtikten sonra Hacı İzzet Paşa bir gün çarşıda gezerken bir hallaç dükkanına gözü ilişiyor. Yanındaki adamlara diyor, gidin şuradan diyor birkaç okka iyi pamuk alın diyor. Neyse gidiyorlar, alıp geliyorlar. Süslü kağıtlara sardırıyor ve İstanbul'a gönderiyor. Gönderirken de üzerine efendim gönderdiğiniz tohumun ekildiğini, şu kadar kıyıya pamuk istisal edildiğini ve manzura hali olmak üzere numunesinin de irsal olunduğuna dair bir yazı yazıyor. Yani gönderdiğiniz tohumları aldık, ektik, pamuk yetiştirdik, işte numunesi de budur diye. Şimdi tabii pamuk hallaç dükkanından alındığı için en güzeli, en iyisi alındı. Hem de Vali Bey alıyor. Bağbali sakinleri paşanın himmetini fevkalade takdir ediyorlar. Teşekkürlerle beraber bir de nişan gönderiyorlar. İzzet Paşa teşekkürnameyi okuduktan sonra, nişanı da taktıktan sonra aldandı teresler, aldandı teresler diye kahkahayla gülüyor. Efendim Sultan II. Abdülhamit devrinde Hacı İzzet Paşa'ya Şeyhül Vüzera ünvanı verilmişti. Malum Osmanlı Devleti'nde vezirler arasında en yaşlı olana Şeyhül Vüzera denirdi. Sefirler arasında yani elçiler arasında en yaşlı olana Şeyhül Süfera denirdi. Şairler içinde en yaşlı olana Şeyhül Şuara denirdi. Muharriler içinde en yaşlı olana Şeyhül Muharririn denirdi. Bu ünvanlar Cumhuriyet devrinde de gayri resmi olarak sürdürüldü. İşte bu şey şimdi duayen deniyor. Duayen deniyor. Şeyhül Müderrisin denirdi mesela, müderrislerin en yaşlısına. Şeyh zaten yaşlı demektir. Sultanahmet zamanında da Hacı İzzet Paşa çok yaşlıydı yani. Zaten vefat ettiğinde 90 yaşlarındaydı. Şeyhül Vüzera ünvanını almıştı. Halk ise vezirlerin Nasrettin Hocası derdi İzzet Paşa'ya. Bir yerde, vali bulunduğu bir yerde bir yapı koydurmaya teşebbüs ediyor Vali Paşa. Neyse kurbanlar kestirerek temelini attırıyor. Fakat yapı bir türlü bitmiyor. Hatta temel duvarını aşamıyor. Para bol, usta bol, amele bol, malzeme bol. Fakat iş niye yürümüyor diye millet merak ediyor. Ufak bir tahkikattan sonra bakıyorlar ki meğer Hacı İzzet Paşa her sabah namazından sonra yapı yerine geliyor. Bir gün evvel yapılan işlerin altın üstüne getiriyor. Dün yapılanın bugün yıkılmasıyla tabii yapının ilerlemesine imkanı olmadığından hakikati öğrenenlerden bir kısmı paşanın kahyasına müracaat ediyorlar. Bu tavrının sebebini soruyorlar. Kahya bir lahza düşündükten sonra ve dört yanına bakındıktan sonra sesini alçaltarak kısa kısa cevap veriyor. Sebebini mi merak ettiniz diyor. Delilik efendim, delilik diyor. Efendim dedi ki Hacı İzzet Paşa kalenderliğiyle maruf, üstüne başına pek ehemmiyet vermez. Bir gün gene böyle redingotun düğmeleri açık, gömleğin düğmeleri açık, pantolonun düğmeleri açık bir resmi kabulde bulunması icap etmiş de efendim misafirler bu elbise düğmelerinin neden böyle açık olduğunu sorunca İzzet Paşa demiş ki efendim malum adettir içinde cenaze olan evin kapısını açık tutmak lazım diye cevap verdi. Evet sevgili dinleyiciler, bu hafta da Hatıralar programının sonuna geldik. Haftaya yeni bir Hatıralar programında ve yeni hatıralarla buluşuncaya dek hoşça kalın.
Hatıralar.